Basecast. DRS Açık programının Turkish GP bölümüne hoş geldiniz Basekeepers dinleyicileri. Bu hafta hepimiz için çok kıymetli, çok özenen yerli Grand Prix'yi izledik. Daha hafta başından Red Bull sürücülerinin V8 dönemindeki RB7, RB8 veya RB9 olabilecek araçlarla yaptıkları spinler ve ses gösterilerine şahit olduk. Red Bull'un hemen hemen her piste gitmeden önce yaptığı bu gösteriler kendilerinin reklam olmasından ötürü inanılmaz PR çalışmaları olarak görülebilir. Red Bull zaten takım olarak da tarihi çok kuvvetli bir takım olmaktan ziyade, yani bir Ferrari veya McLaren olmaktan ziyade, içeceğin önemini vurgulayan bir ekip olarak kendini konumlandırıyor. Sonuçta Formula 1 bir yatırım ve bu yatırım karşılığını almadan içinde bulunmak yalnızca markanın başka ürünü varsa mantıklı olabilir, ama o şartlarda bile yıllık 200-300 milyon euroluk bir koca PR çalışması olarak görülebilir Formula 1, ki bu başka bir zamanın konusu. Hafta içinde devam ettiğimizde Formula 1'in sıralama konusunda tahminde bulunan bir blog yazısı yayınladığını görüyoruz. Tabii ki standart olarak ilk 3 beklentisi Verstappen, Bottas ve Hamilton şeklinde. Hamilton demişken, bu arada kendisinin 2006'daki GP2 yarışındaki muhteşem performansını ve o zamanki araçların rekabet edebilme yeteneklerini görmenizi isterim. Bununla ilgili linki podcast'in açıklama kısmına bırakacağız. Bu duruma aslında şu anda da şahit olabilirsiniz. Formula 2'de resmen son haftaya kadar süren bir şampiyonluk mücadelesi vardı. Her ne kadar fark şu an Mick Schumacher'ın elinde 22 puan kadar açık olsa da, geçtiğimiz aydaki yarışlar ağzımızı hakikaten açık bırakan türdendi. Yarışla ilgili tahminlere geri döndürdüğümüzde ise Formula 1'e sonradan katılan pistlerde tamamen Hamilton'ın kazanmış olması Bottas'ın işinin daha da zor olduğunun kanıtı. Sürünün orta kısmına geldiğimizde Ricardo'nun tecrübesiyle ve cesaretiyle biraz daha favori olduğu tahminler içerisinde, ama Turkish GP'de hafta sonu Türkiye'deki geri kalan her şeyin olduğu gibi normallikten ve normlardan inanılmaz uzak bir şekilde başladık. Hafta sonuna geçmeden önce Formula 1'in yayınlamış olduğu yine pist tanıtımı videosu var. Burada bizi Kubica, Robert Kubica karşılıyor ve pistin en eğlenceli virajlarından 8. virajda tam olarak 4 apex noktası olduğunu bize söylüyor. Ve kuruş hava şartlarında bu virajın tam olarak olur mu bilmiyoruz. Çünkü daha göremedik. Çok yağmurlu bir hafta sonu geçirdik. Tam gazla geçilebileceği tahmin ediliyor. İstanbul Park aynı zamanda Sebastian Vettel'ın siftah yaptığı yarış. Serbest antrenman turlarında kendisine fırsat verilmişti ve burada da birinciliği aldı. Piste döndüğümüzde ise pistin birçok kısmında kör girilen virajlar var. Yani yarışçılar önlerini zaten zar zor görürken virajın geri kalanında ne olduğunu göremiyorlar ve pist yüksekliği sürekli değişmekte. Yani rampalı bir pist. Ünlü virajlardan birisi 2. DRS bölgesi olan Sektör 3 başlangıcı. Sektör 3 başlangıcının sonuna geldiğimizde, yani 11. virajı geçtikten sonra 12. viraja geldiğimizde, burada Weber'in Schumacher'e dokundurup iki tarafın da yarışını mahvettiğini gördük. Tabii yine yarışçıların standart bir yöntem olarak başka yarışçıyı suçlaması alışkanlıklarının da orada denk gelmiş olduk. Weber'in yaptığı çok sivri açıklamalar vardı. Schumacher yine biraz daha mütevazi bir tavırla açıklama yapmıştı. Bununla birlikte Felipe Massa tam 3 kere üst üste yarış kazandı bu pistte. 2005 yılında ise çok tuhaf bir olay yaşandı. Juan Pablo Montoya, yani pistin en hızlı zaman rekorunu elinde bulunduran kişi, pit ekibindeki lollipop adamı, yani öndeki git gitme amblemini, çubuğunu tutan adamı biraz erken çubuğunu değiştirince, yani git izni verince, benzin dolduran mekanikleri yere düşürmüştü. Türkiye yarışı tabii ki şaşırtmayı hiçbir zaman da bırakmadı. Üçüncü sektörün ilk virajında Thiago Monteiro'nun aynı yarışta Montoya'ya temas ettiğini gördük. Burada yine az önce söylediğim gibi sürücülerin birbirlerini suçlama geleneği her zaman devam etti. Monteiro'nun dediğine göre Juan Pablo Montoya frenleme alanı içerisinde direksiyonunu kırdı ve bu yarış şartları içerisinde çok kabul edilebilir bir aksiyon değil. Yani hakikaten Monteiro'nun reaksiyonunu gördüğümüzde kardeşim viraj içerisinde çizgi mi değiştirilir ulan dercesine bir reaksiyonu vardı. Pistin bir diğer mücadele noktası ise sektör 3'ün sonunda gelen virajlar dizisi. Ben bu yazıyı yazdığımda daha yarışı izlememiştim. Yani yarış daha başlamamıştı. Ve yarışta bu virajlar dizisinin ne kadar önemli olduğunu biz görmüş olduk. 2010'da Lewis Hamilton'ın buradaki ilk galibiyeti öncesinde burada mükemmel bir rol değişimi gördük bu söylediğim virajlar dizisinde. Jenson Button'la Hamilton arasında mükemmel bir düello oldu. Aynı yıl yine aynı bölgede size bahsettiğim sektör 3'ün DRS bölgesinin sonunda Weber ve Vettel'in birbirine temas ettiğini görmüştük ki Weber abimizin, özür diliyorum, Vettel'in benzer vukuatları Leclerc'le de var. Geçen sene Brezilya'da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Talihsiz bir durum olarak adlandırabiliriz onu da. Şimdi size yarış programından bahsetmek istiyorum yarışı anlatmadan önce. Cuma günü iki antrenman seansı, cumartesi günü ise bizi bir antrenman seansı, bir de sıralama seansı karşıladı. Toplam 58 tur ve 309.396 kilometre olan yarışın ilk DRS bölgesi start düzlüğü ve ikinci DRS bölgesi ise 11. viraj sonrasındaki 3. sektörü başlatan düzlük. Bu düzlüğün sonunda ayrıyetten bir hız tuzağı da bulunmakta. Hız tuzağı nedir derseniz, hız tuzağı bir pistin en hızlı noktasıdır ve genelde uzun düzlüklerin sonunda yer alır. Lewis Hamilton'ın yarışı kazanması ve Valtteri Bottas'a 8 puandan fazla bir fark atması durumunda şampiyon olacağı bir yarış bizi bekliyor. FP1'de havanın soğuk olması ve yüzeyi yenilenen Intercity İstanbul Park pistinde aynı zamanda düşük sıcaklık ve rüzgar sürücülerin araç hakimiyetinde düşük bir noktada olduklarını gösterdi. Aynı zamanda nemli ve ıslak olan pistte araç sürmek tam anlamıyla buzda sürmeye benzetildi Verstappen tarafından. İlk viraj özellikle çok zor gözüktü çünkü sürücülerin birçoğunun zamanları silindi bu turlarda ve yarış içerisinde de ilk turun ilk virajında çok büyük sıkıntılar yaşandı bazı sürücüler açısından. Yarış hakemlerinden gelen bilgiye göre 1 ve 14. virajlar hakemler tarafından detaylı incelenecek virajlar olacak. McLaren'de Sainz kendini pistin yanında park etmiş şekilde buldu. Aracın içerisinde motor ve power steering dediğimiz güç destekli direksiyonda sorunlar ortaya çıktı. Russell ise kendisinde sıralama cezası gördüğümüz tek sürücü oldu. Çünkü birden fazla araç parçasının yenilendiği bildirildi. İkinci serbest çalışma seansına geldiğimizde güneşin çıkması ve sıcaklığın da tabii ki de öğleden sonra saat 2-3 gibi artmasıyla sürücülerin biraz daha hırslı olduklarını gördük. Orta ve sert lastiklerden ziyade yumuşak lastikler tabii ki can sıkan bir paket oldu. Hemen erimeye başladılar çünkü pistin çok taze olması direkt lastiğin asfalta geçmesine sebep verdi. Seansın ilerleyen zamanlarında Fiat'ın simülatörde bu pistte hiç yer almadığını duyduk. Ve tam olarak 43 tur atan bir Fiat'la birlikteydik. Tabii ki F1 tamamen mücadeleye dayalı olduğu için Charles Leclerc onu geride bırakmayı başardı. 45 tur attı F2'de ve rekabetçi turundan da kesinlikle taviz vermedi. Hatta sıralamanın sonlarındaki reaksiyonu, yaşadığı şok hem kendisi hem de takımı adına büyük bir hayal kırıklığı oldu. Cumartesi günü FP3'e geldiğimizde yağmurun yağmasıyla birlikte ara yağmur lastiklerinin, yani intermediate dediğimiz lastiklerin takıldığını gördük. Daha sonrasında ise spinler ve kontrol kayıpları inanılmaz düzeylere ulaştı. Daha önce bahsettiğim 12. düzlük Leclerc ve Ocon'un temaslarına şahit oldu. Arkadan gelen Leclerc Ocon'a temas edip arabasını resmen 180 derece döndürdü. Seansın ilerleyen zamanlarında yağmur çok fazla arttı ve spinlerin hakikaten ardı arkası kesilmedi. Her ne kadar takımlar zorluk çektiyse de Red Bull'un piste daha hakim olduğu mesajlarını 1 ve 3. sırayı almalarıyla biraz aldık gibi. Leclerc'in ikinciliği etkileyici olurken Ocon ise 4. sırayı aldı. Sıralamanın geri kalanı birazdan anlatacağım eleme turlarında çok daha farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. İlk eleme seansında en son Sebastian Vettel'ın kazandığı bu pistte sıralama turları başladığında yerler ıslak ve lastikler de maviydi. Verstappen bildiğimiz kaymalarından birini yaptı. Brezilya 2016'da yaptığı gibi, belki hatırlarsınız. Onun linkini de bırakalım biz hemen açıklamaya. İlk seansta kırmızı bayrak çıkıp durduktan sonra başladığımızda Roman Grosjean'ın aracını çakıllara takmasıyla sarı bayrak dalgalandı. Q1'de 15 ve 20 sıralaması ise şu şekilde gerçekleşti. Magnussen, Fiat, Russell, Grosjean ve Latifi sırasıyla 15'ten 20'ye kadar sıralanan sürücüler oldu. İlgi çeken diğer sürücüler ise Raikkonen ve Ferrari ekibinin 4, 5 ve 6. sırayı almasıydı. Q2'ye geçtiğimizde gözlerimiz Mercedes'te tabii ki takıldı. Çünkü Bottas 9, Hamilton ise 14.'üydü. Q2'nin sonuna geldiğimizde bizi çok büyük bir kaza veya ekstrem bir olay yaşatmadı. Raikkonen ama en iyi turları atmaya başladı ve Alfa Romeo ekibi bizi büyük bir şoka uğrattı. Güzel dereceler aldılar. McLaren de bizi biraz şaşırttı aldığı kötü sonuçla. 11 ve 15 aralığı şu şekilde sıralandı Q2'de. Norris, Vettel, Sainz, Leclerc ve Gasly şeklinde bitti. Son tura, son seansa geldiğimizde Max Verstappen hızlı turları atıp atıp bize gözdağı vermeye çalıştı. Özellikle rakiplerine. Raikkonen ve Giovinazzi ile birlikte resmen rakiplerine de kök söktürdü. Bottas ve Hamilton isimleri sıralamada daha aşağı doğru kayarken Racing Point ekibinin durmak bilmeyen bir yükseliş gerçekleştirdiğini gördük. Perez 1.52.037 ile ilk sırayı aldıktan sonra Ricardo 1.51.595 ile 4. sırayı, Ocon 1.52.622 ile 6. sırayı aldı. Bu turlar atılırken aynı anda Stroll arkadan yavaş yavaş, aslında tam aksine hızlı hızlı geliyordu. 3 tane mor sektör aldıktan sonra pole pozisyonunu eline geçirdi. Yani gerçekten bu yarışın nasıl olacağı, bizi nelerin bekleyeceği çok büyük bir muammaydı. Çünkü Hamilton 6.'lığı 1.52.560 ile alırken Ocon'un elinden, Bottas 1.53 ile 9. olabildi. Q3'ün sonuna geldiğimizde ilk 10 Stroll, Verstappen, Perez, Albon, Ricardo, Hamilton, Ocon, Raikkonen, Bottas ve Giovinazzi oldu. Sıralama sonrasında röportajlara baktığımızda ise Mercedes ekibinin gerçekten durumları hakkında söyleyeceği kayda değer bir şey yoktu. Sanıyorum ki yalnızca beklenmeyen bir pist ve beklenmeyen hava durumları bu sonuçları doğurdu. Sürücülerin genel olarak pisti, yeni asfaltı eleştirdiğini gördük ama onların görevleri herhangi bir koşul altında araçlarını olabildiğince en iyi şekilde sürmek. Şimdi birazdan yarış anlatımına geçeceğiz. Bunu daha önce yapmamıştık podcast'te. Sizlere yarış içerisindeki anekdotlarımı canlı canlı anlatacağım ve canlı reaksiyonumu da duyacaksınız. Böylece daha heyecanın yüksek olduğu bir podcast'i yakalıyor olacağız. İkinci bölümde görüşmek üzere.
Basecast.